Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da İftar Sevinci programında bu akşamda ilk bölümde sizlerle birlikteyiz. Kavuşturan Rabbimize şükürler olsun diyoruz ve şu anda bizleri Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından dinleyen, şu anda arabalarında, işyerlerinde, evlerinde bize kulak veren herkese selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz ve iftar sevincine başlıyoruz efendim. Bugün 21 Ramazan 1440 Pazar değerli dinleyenlerimiz ve Ramazan'ın yavaş yavaş sonuna yaklaştığımız bu güzel feyiz dolu, bu güzel rahmet, bereket dolu günlerde inşallah kurtuluşla bu Ramazan ayını bu senede noktalamış oluruz. Değerli dinleyenlerimiz, İftar Sevinci'nde ikinci bölümde Profesör Doktor İrfan Gündüz Bey'in yine çok kıymetli bir misafiri olacak. Onu hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Türk tasavvuf musikisinin duayen isimlerinden Ahmet Özhan bugün radyomuzda olacak. İkinci bölümde İrfan Gündüz Bey'in misafiri olacaklar. Ramazan ayı ve musikiyi konuşacaklar. Bu güzel sohbeti kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz ikinci bölümde. Evet, bu akşam İstanbul için iftar vakti ne zaman gerçekleşecek onu da paylaşalım sizinle. 21 Ramazan akşamında 20.31'de İstanbullular oruçlarını açacak, iftarlarını yapacaklar, sofra başında olacaklar. Allah kabul etsin diyoruz şimdiden efendim ve birlikteliğimize Kur'an-ı Kerim tilaveti ve meali ile devam ediyoruz.
Nahl Suresi 125 ila 129. ayetler. Okuyan Ömer Özgül.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti wal mev'izati al hasana wal mev'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. İnna Allaha ma'allazina taqavvallazina hum muhsinun. Sadakallahul azim.
Ömer Özgül'ün tilavetinden Nahl Suresi 125 ila 129. ayetleri dinlediniz.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz, elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da İftar Sevinci programında birlikteliğimiz devam ediyor. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz diyoruz. İftar Sevinci programındayız. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Ve programımıza güzel bir eserle devam ediyoruz.
Yoldur cemaline,
Efendim kimsesizlerin, yoksulların, mazlumların, dul ve yetimlerin sıkça hatırlandığı bu güzel ayda Hüdayi coğrafyasında Ramazan nasıl geçiyor? Ve Hüdayi coğrafyasında Hüdayi Vakfı'nın çalışmaları neler? Ramazan boyunca bu bağlantılarla, farklı ülkelerden bağlantılarla o heyecanı, Ramazan heyecanını ve Hüdayi Vakfı'nın çalışmalarını hanelerinize radyomuz aracılığıyla taşımaya çalışıyoruz. Yine bu akşam da bir başka ülkeyle irtibata geçeceğiz ve Hüdayi Vakfı'nın oradaki temsilcisiyle değerli dinleyenlerimiz bu akşam da iftar sevincinde birlikteliğimize devam ediyoruz. Değerli dinleyenler, İftar Sevinci programında birlikteliğimize devam ediyoruz ve Hüdayi coğrafyasında Ramazan izlenimlerini almaya da devam ediyoruz. Bugün Kazakistan'a gideceğiz ve şu anda telefon attığımızda Kazakistan 2030 Vakfı Başkan Yardımcısı Murat Matkerim Bey var. Efendim hoş geldiniz, hayırlı Ramazanlar diliyoruz, merhaba.
Merhabalar, hoş bulduk inşallah.
Evet, Kazakistan'da Ramazan sevinci, Ramazan coşkusu nasıl yaşanıyor? Orada Ramazan nasıl geçiyor? Bu Ramazan heyecanını sizden dinlemek istiyoruz Murat Bey. Oradaki teravihler, sahurlar, iftarlar nasıl yaşanıyor? Ramazan nasıl idrak ediliyor Kazakistan'da? Sizden ilk olarak bunları dinlemek istiyoruz. Buyurun.
Kazakistan'da elhamdülillah Ramazan gerçekten çok güzel geldi. Güzel geçiyor elhamdülillah. İftarlar, teravihler de, sahurlar da. Bu sene Kazakistan'da gençlerin çok Ramazan oruca yönelmesi gerçekten bizi çok sevindirdi. %80 diyebilirim. Gençler orucunu tutuyor. Okula gitse bile, şu an okullar daha katil değil ama okullarda, liselerde öğrenciler orucun bir tadını almak için oruç tutuyorlar. Akşamda iftar heyecanıyla, mesela biz vakıf merkezimizde de iftarlar yapıyoruz. Vakfa yetişiyorlar. Koşuyorlar, geliyorlar. Diyor ki biz ilk defa bu sene tuttum diye orucu diyor. Mesela 6. sınıf öğrencisi. Ve o heyecanı görünce gerçekten vakfın hizmetlerini burada ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü iftarlar birleştiği zaman kardeşlik, bir dostluk sevincini yaşatıyor.
Evet. Peki Murat Bey, şuradan devam edelim. Tabii Ramazan ayı içerisindeyiz. Ramazan'da vakıf olarak da faaliyetlerin, yardımlaşmanın, paylaşmanın daha da artışa geçtiği, daha da yoğunlaştığı bir günü yaşıyoruz, bir ayı yaşıyoruz. Orada Hüdayi Vakfı olarak ya da sizin oradaki ismiyle 2030 Vakfı olarak Ramazan'da neler yapıyorsunuz? Hangi faaliyetleri gerçekleştiriyorsunuz?
Biz tabii burada Kazakistan 2030 Vakfı Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın yöneticiliğini yapıyoruz zaten. Aziz Mahmut Hüdayi'nin bir şubesi olarak devam ediyor. Sadece ismi Kazakistan 2030 olarak geçiyor ama evet, hizmetler Hüdayi hizmetleri. Ve burada İlahiyat Meslek Yüksek Okulları var. Onlara destek oluyoruz. Kazakistan'da 7 tane İlahiyat Meslek Yüksek Okulu var. Onlara vakıf olarak destek veriyoruz. Yaşı, ibadeleri, maaşları veriyoruz. Ayrıca mesela Ramazan'da şu an iftarlar bizim işte okullarda, medreselerde yani iftarlar veriliyor, sahurlar veriliyor. Bir de Erbap Atım projesi olarak, Hüdayi Vakfı olarak biz bir projelere şey yapmıştık. Elhamdülillah yoksul insanlar şeylere yardım ettiğimiz zaman çok heyecanlı oluyor tabii. Yakında bir arkadaşımız aradı, dedi ki bir ihtiyaç sahibi aile var dedi, bir ev sahibini arar mısınız? Aradığımızda dedi ki ya dedi kusura bakmayın evde şu an kimse yok, bizim bir yakın akrabamız vefat etti. Bu şeyi duyunca, haberi duyunca gerçekten de bu dünya geçici olarak olduğunu hissediyorsun. Ve ne kadar biz bu dünyada yardım edip de ne kadar insanları sevindirirsek o kadar bir önemli olduğunu kendimiz görev olarak bunu görüyoruz.
Evet. Peki Murat Bey, genel olarak vakfın çalışmalarından da bahsettiniz. Peki Hüdayi Vakfı ya da Türkiye orada nasıl karşılanıyor? Nasıl bir karşılığı var? İnsanların Hüdayi Vakfı'nı duyduğu zaman, Türkiye'yi duyduğu zaman duyguları, ilk düşünceleri, intibaları ne oluyor? Bu konuda da bize bir şeyler anlatabilir misiniz acaba?
Kazakistan 2030 Vakfı zaten Türk Vakfı olarak biliniyor. Ve bütün yardımlar Türkiye'den geldiğini herkes biliyor.
Evet.
Ve gerçekten bu hizmetlerinin yakın bir dostumuz, yakın bir akrabamız şeklinde yardım yorumlanıyor. Ve Türkiye her zaman ilk Kazakistan bağımsızlığını kabul eden ülke ve her zaman yardıma koşan bir ülke olduğunu ve ne kadar dost olduğunu ve dosttan ötürü akraba olduğunu hissettiriyor. Ve gerçekten bu halk da bunu görünce seviniyor. Hiç olmasa diyor, batıdan değil, yakın akrabamızdan yardım geldiğini, sevincini yaşıyor.
Evet. Peki son olarak Murat Bey, şunu sormak istiyorum. Şu anda bizlere kulak veren, Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasından dinleyenlerimiz var. Onlara yapılan bu yardımların önemi noktasında gerek Kazakistan, gerekse Afrika, Balkanlar, Asya, neler söylemek istersiniz? Hangi mesajları vermek istersiniz dinleyenlerimize? Böyle noktalayalım bu sohbetimizi.
Son olarak da zaten diyorum ki Türkiye'den Allah razı olsun ve bu hizmetlerin, bu yardımların ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar insanlara ulaştığını ve İslam dinini paylaşma, kardeşlik ve dostluk bir din olduğunu gösterdiği bir ülke ve hiçbir zaman bu duyguları ve bu hizmetlerin kesilmemesini ve her zaman ne olursa olsun yardım elini, şefkat elini kesmemesini dua ediyoruz ve her zaman bunu bekliyoruz.
Evet, peki çok teşekkür ediyoruz. Telefon bağlantısıyla yayınımıza konuk olduğunuz için ve dinleyenlerimize Kazakistan'dan sesinizi ulaştırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyoruz size. Oradaki kardeşlerimize kucak dolusu muhabbetlerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz Murat Bey. Allah razı olsun bir kez daha.
Çok sağ olun. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki var Erkam Radyo. İyi ki var Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı. Allah razı olsun.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet değerli dinleyenlerimiz, Kazakistan 2030 Vakfı Başkan Yardımcısı Murat Matkerim Bey telefon hattımızdaydı ve kendisiyle Kazakistan'daki Ramazan sevincini, Ramazan coşkusunu, Hüdayi Vakfı'nın oradaki çalışmalarını konuştuk. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz kendilerine, Kazakistan'a selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim Erkam Radyo'dayız. Birlikteliğimiz devam ediyor İftar Sevinci'nin ilk bölümünde. Şimdi sırada sokak röportajları var. Sami Zorlu ve Safa Ulusoy Ramazan boyunca İstanbul'un farklı noktalarında İstanbullulara mikrofon uzattılar ve çeşitli kavramları sordular. Yani İstanbullunun gönül dünyasında, gönül sözlüğünde o kavramlar ne ifade ediyor, bunları sordular. Bu akşam da kandil nedir, sizin için neyi ifade eder diye sormuşlar. Gelin hep birlikte kandil için verilen cevapları dinleyelim şimdi.
Kandil kelimesini soruyoruz. Size ne ifade ediyor kandil kelimesi?
Mübarek gün ve geceler. Bunu ifade ediyor hocam.
Gecelerinde, günlerinde neler hissediyorsunuz? Nasıl duyguları yaşıyorsunuz?
Yani manevi duygular tabii ki daha üst seviyede yaşandığı için ya daha yakınlık hissediyoruz. Yakınlık diyebilirim.
Kandil geceleri ya yani tabii ki vallahi benim en duygusal olduğum geceler. Yani bir yani hem babamı kaybettiğimden yani her kandilde, her bayramda açıkçası gözyaşım durmaz. Yani o yüzden benim için çok önemli yani.
Kandil berekettir benim için.
Kandil sözlük anlamıyla ışık demektir, aydınlanmak demektir. Dinimizde de çok çok ayrı bir yeri vardır. Böyle özel günlerde, özel anlarda o ışığın içimizde yanmasıdır bir nevi hissedebilirsek. Allah'la birebir kontak halinde olabileceğimiz en güzel anlardandır. Ben böyle düşünüyorum. İçimde bir aydınlanma hissediyorum, bir huzur hissediyorum. Gerçekten hakkını vererek yapıldığında günahların teker teker yere döküldüğünü hissedip bir hafiflik hissediyorum. Tabii bunu hakkıyla yapabilirsek ne âlâ bize. Ya aslında her insanın sadece o günlere has değil, normal şartlarda da birbirine yardımcı olması gerekiyor. Ama tabii kandil deyince, mübarek gün deyince her şeyden önce daha da insanlar yardım sever penceresi açılıp oradan daha çok bir dağıtım yapıyor gibi geliyor bana. Ben böyle düşünüyorum. Ya bol bol sadaka verilmeli, nafile namazları kılmalı, eğer mümkünse o günü oruçla geçirmeli. Bunlara dikkat edilmeli. Doğru olmaya çalışılmalı her şeyden önce. O günü has değil, devamlı şekilde ama o gün daha bir doğru olmak gerekir. Ne diyor Fatiha suresinde? Sıratel müstakim. Dost doğru yolda gidin. İşte o yolda gidebilmek önemli.
Şimdi güzel bir eserle Erkam Radyo'da İftar Sevinci programına devam ediyoruz.
N'oldu bu gönlüm, n'oldu bu gönlüm, derdü gamınla doldu bu gönlüm, derdü gamınla doldu. Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm, yanma da derman buldu bu gönlüm, yanma da derman buldu bu gönlüm. Gerçeğe yandı rengine aşkın cümle boyandı, rengine aşkın cümle boyandı, kendi de bu matlabını hoş buldu bu gönlüm, matlabını hoş buldu bu gönlüm. Bayram ederler yar ile şimdi, hamdü senalar, hamdü senalar yar ile bayram kıldı bu gönlüm. Dost ile bağlı
Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da İftar Sevinci programında birlikteliğimize devam ediyoruz. Ancak ilk bölümü noktalayacağız. İkinci bölümle devam edecek programımız birazdan. Ve bu akşam İftar Sevinci'nde ikinci bölümde misafirimiz kim olacak? Radyolarını yeni açanlar için, kaçıranlar için tekrar etmekte fayda var. Türk tasavvuf musikisinin duayen isimlerinden Ahmet Özhan Bey birazdan misafirimiz olacak. Ramazan ayı ve musikiyi konuşacaklar. İrfan Gündüz hocamızla bu güzel doyumsuz sohbeti birazdan radyolarınızdan dinleyebileceksiniz. Kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Peki bu akşam İstanbul için iftar vakti saat kaçta olacak onu da paylaşalım. 21 Ramazan pazar akşamı 20.31 itibarıyla inşallah ezanlar İstanbul semalarında yankılanacak ve oruçlarımızı açmış olacağız. Evet, günün duası var sırada. Günün duasıyla birlikte bu bölümü noktalıyoruz efendim. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Allah'ım, bu günün bereketlerinden nasibimi bol et. Hayırlarına ulaşma yolumu kolaylaştır. İyi amellerinin kabulünden beni mahrum bırakma. Ey apaçık Hakk'a hidayet eden Rabbim! Allah'ım, bugün de cennet kapılarını yüzüme aç, cehennem kapılarını yüzüme kapat. Bugün de Kur'an okumaya beni muvaffak kıl. Ey müminlerin kalplerine sükunet ve huzur indiren Yüce Allah. Amin.
Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, bir İftar Sevinci programında daha huzurlarınızdayız. Her zaman olduğu gibi, her soframızda olduğu gibi bu huzuru paylaşmak üzere çok değerli bir misafirimiz var, ağabeyimiz var, üstadımız var. Ahmet Özhan Bey, hoş geldiniz.
Hoş
şerefler
bulduk.
Verdiniz.
Hoş bulduk sevgili hocam.
Allah razı olsun, zamanınızı ayırdınız bu kadar meşgale arasında.
Davet etmeye bizi layık gördünüz.
Estağfurullah. Biz, olur.
Liyakatımız yok ama sizin lütfunuz olarak buradayız. Zevkle geldim.
Estağfurullah. Allah razı olsun.
Özlemiştim.
Allah razı olsun.
Eyvallah.
Çok çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Özellikle zatınıza sormak istediğim şey bu işin estetik tarafı.
Evet.
Bu konuda pirsiniz.
Estağfurullah, efendim, estağfurullah.
Bir deniz feneri gibi Allah bizim yolumuzu olsun. Aydınlatansınız.
Sağ olun.
Bu konuda tabii ilahiyat camiasında bazıları tartışıyor filan. Ama ben şuna inanıyorum ki Hazreti Davud'un izinde yürüyen bir irşat anlayışına dünden daha çok bugün ihtiyacımız var.
Evet.
Çünkü Davud Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği gibi sesi o kadar güzel ki Zebur'u okuduğu zaman sadece insanlar ve hayvanlar değil, dağlar ve ağaçları da etrafında dönermiş ayet-i kerime.
Evet, evet, evet.
Hatta semanın ilk kaynağının bu olduğu söyleniyor.
Evet.
Bunun esas kaynağının Hazreti Davud Aleyhisselam'ın sesi etrafında, sesinin etkisinin etrafında, Zebur'un manasının derinliğinin etrafında dönen o ağaçların ve dağların da dönmesinden kaynaklandığını söylüyorlar. Dolayısıyla bizim irşat kültürümüzde de hem nutku şerifler çok özenle seçiliyor.
Evet.
Öyle her önüne gelen bestelenmiyor. Ki çok güzel besteleriniz var, Allah razı olsun. Efendim bir de bunların, bu nutku şeriflerin iyi bir beste yapılarak, güzel bir sesle, güzel bir sazla süslenerek sunulması var. Bunun gayesi nedir? Esas gayesi Allah rızası için irşat. Bu konuda zatınızın tecrübesinden ve tavsiyelerinden istifade etmek istiyoruz.
Estağfurullah sevgili hocam. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir açış yaptınız. İnşallah duyduklarımızla, hissettiklerimizle, yaşadıklarımızla biraz yardımcı olmaya gayret ederiz.
Estağfurullah.
Efendim, her şeyin önünde varlık hakikatinin nitelik ve niceliklerinin göz ardı edilmemesi lazımdır. Zannediyorum zamanımızda insanları tatmin etmekten uzaklaştırıcı bir üslup var. Detaydan başlıyoruz. Esastan başlamak lazım.
Evet.
Yani musiki tek başına bir fenomen olarak aldığınız zaman müzikte kalırsınız. Ve onun tartışması yapılır. Şurada kullanıldı, burada kullanıldı falan da filan da diye. Halbuki musikinin varlığın özündeki oluşum biçimini, hikmetini ya düşünecek olur isek ta derinlerden, yani kün emriyle varoluşun, o Nuru Muhammedi diye işaret edilen varlığın o özelliğinin harcında musiki var. Cenab-ı Hakk'ın Alim esmasıyla birlikte bütün esmalarının sıfatlarının bir harcı varlık. Musiki bunun ötesinde bir şey değil. Eğer insanoğlu sadece musiki değil, ne olursa olsun bizi iva etmekle mükellef olan iblis tarafına kullanırsan,
evet,
negatiftir. Hadi tarafına kullanırsan pozitiftir. Yani bu musikiyle alakalı bir mesele değil. Her şeyle alakalı bir mesele. Namazı dahi gösteriş için kılarsan
ya
seni ateşe doğru davet eder.
Evet, doğru.
İhlas ile kılarsan seni nura, cennete, cemale.
Evel lil musallin ellezinehum fi salatihim sahun.
Evet.
Burada öyle namaz kılanların vay halindeki, evet, diyor Cenab-ı Hak. Bir başka surede de kad eflehal müminun ellezinehum fi salatihim khashi'un.
Evet.
İki tane namaz kılan tarifi var.
Evet.
Çok güzel ifade buyurdunuz.
Şimdi evet, onu arz etmeye çalışıyorum. Yani bu sadece musikinin boynuna asılmış bir yafta değil. Bütün efalimiz, yani bütün fiillerimiz, bütün yaptırımlarımız, mahsus böyle fazla konuşuyorum ki gençlerde ne fiili bilmeyenler bile olabilir şimdi. Efendim, niyet hayır, akıbet hayır diye bizim çok güzel bir, evet, sözümüz vardır. Evet. Geleneğimiz vardır. Bir fiili hangi niyetle işlediğin önemlidir. Harpte adam öldürürsün madalya takarlar, suhte adam öldürürsen boynuna ilmik takarlar. Bu kadar basit.
Evet, doğru.
Parayı nereye kullandığın önemlidir. Şerre kullanırsan seni günaha davet eder. Hayra kullanırsan Cenab-ı Hakk'ın cemaline davet eder. Sadece musikiyle değil mesele. Önemli olan varlıkta mündemiş olan Cenab-ı Hakk'ın muradında ve ilminde var etmiş olduğu şeyi nerede kullandığın önemli. Musiki bunların içerisinde madem ki bizim konumuz olmak itibariyle Cenab-ı Hakk'ın fevkalade letaiflerinden biridir. Yani insanın varlığına girdiği zaman insanda ciddi bir değişikliğe yol açar. Mesela söz öyledir ama sözü melodiyle de böyle bir sarmal haline getirip de verdiğin zaman tesiri sözün iki misli olur, beş misli olur. Belli olmaz onun feyzinin derecesi. Onun için musiki çok önemlidir. Tabii bıçak sırtı gibidir. Bir tarafı seni zevke, sefaya, nefsaniyete davet edebilir. Bir tarafı efendim ilahiyata davet edebilir. Önemli olan aldığımız terbiye, aldığımız ahlaki düstur ve kıblemizi tayin etmemizdir hayatta, yaşam biçimi içerisinde. Musikiye ceddimize baktığımız zaman bu şekilde tavsiye etmişler ve kullanmışlardır. Musikisiz hiçbir ibadet dahi yoktur diyebiliriz.
Doğru efendim.
Evet. Efendim, duarız, kulağımıza ezan okurlar, ismimizi koyarlar, mutlaka orada bir musiki vardır. Efendim, ölürüz, bizi kabrimize koyarlar, oraya kadar musiki vardır. Hayatın içinde askere gideriz, okulu eskiden ilahi alaylarıyla. Ya, ne olursun sevgili hocam, yani kadim zamanlarda Sübyan Mektebi'ne başlarken dahi, yani ilahi alaylarıyla çocukları götürürlerken o dönemin alimleri, uleması musikinin ne olduğunu bilmiyorlardı da.
Evet.
Bilirler mi şimdi musikiye laf söyleyecek ya? Estağfurullah. Bundan vakit bile kaybetmeye değmez.
Doğru, evet.
Yani program vaktimizi, evet, bile bundan, evet, harcamaya değmez. Meselenin diğer tarafına bakacak olur isek, musiki varlığın bütün vecihlerinde var. Musiki ahenk demektir.
Tabii uyum demektir, tenasüp demektir.
Değil mi hocam? Şimdi musikiyi biz sadece bir ses frekansı olarak aldığımız zaman yanılırız. Bir manzarayı seyrettiğiniz zaman aldığınız zevkte bir musiki vardır. Rüzgarın sesinde bir musiki vardır. Kuşun cıvıltısında bir musiki var. Ya. Estetiksiz. Ya halikul barul musavvir diyor yani. öyle bir halk ediyor ki her şeyi yerli yerinde ve en güzel şekilde tasvir ederek, tezyin ederek. Oysa ki bu tezyinatın çok önemli dokularından bir tanesi. Efendim namaza kalkacağız kametle, ezanla efendim musiki vardır. Cehri namazlarda hoca efendi mihraba geçer. Efendimizin tavsiyesi var. Ben bir zamandan bunu sofuluk zamanımda başka türlü anlayıp başka türlü konuşuyordum. Efendimiz buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'i güzel seslerinizle tezyin edin.
Süsleyin diyor tabii.
Ben derdim ki Kur'an-ı Kerim'in tezyinatı zaten kendinde var. Hangi ses ona bir şey eklemeye muktedirdir falan diye böyle bir sofu zamanlarım vardı. Halbuki Kur'an-ı Azimüşşan'ın kıraatinde, tilavetinde zaten o musikiyi ortaya koymazsan maksat hasıl olmaz.
Maksat hasıl olmaz. Efendim mana şeysi.
Mana olur, zuhur etmez. Tabii, mana yani zuhur. Çeşitli konuları her konuyu işlemiş Kitabullah. Evet, evet. O zaman her konunun kendine göre bir makamı vardır. Her konu hem her makamın mevzuya göre bir seyri vardır.
Tabii.
Karar noktaları vardır, genişleme noktaları vardır.
Ayetler var.
Yani.
Evet. Cenneti de tasvir eder ayetler var.
Ticaretten yani, bahseden ayetler var.
Bu ikisinin birbiri okunduğu zaman birbirinden farklı olmaması mı lazım?
Değil mi yani?
Olması lazım, gerekmez mi?
Şimdi Davud Aleyhisselam'dan buyurdunuz. Davud Aleyhisselam'ın bu derece alem olmasının sebebi sesinin güzelliği değil sadece. İrfanı.
Evet.
Tabii ki bir ulul azim peygamber olmak itibariyle, kitap sahibi bir peygamber olmak itibariyle çok yüksek bir irfana sahip.
Ama ilk defa da halife unvanıyla anılan peygamber Davud Aleyhisselam.
İşte onu arz etmeye çalışıyorum.
İki tane üçgen var ya,
evet.
Altı köşeli yıldız diyoruz.
Evet, evet, evet.
Bunu hep Yahudiliğe mal ediyorlar. Evet. Alakası yok bu. Davud Aleyhisselam'ın üçgenin birisi dünya, diğer üçgen de ahiret. Hem dünyanın peygamberi hem ahiretin peygamberi diye.
Eyvallah.
O yüzden iki üçgen konmuş. Dolayısıyla halife-i ruh-i zemin.
Ya.
İlk Kur'an-ı Kerim'de zikredilen Davud Aleyhisselam.
Eyvallah. Onu arz etmeye gayret ediyorum.
Bu irfanı buyurdunuz ya.
Eyvallah. Söyleyeyim. Şimdi o irfan ile Zebur-u Şerif'in tilavetini düşünebiliyor musunuz? Bu manayı münifine tam muvafık bir şekilde icra demektir.
Evet. Tabii doğru.
Davud Aleyhisselam'ın Davutluğu oradan geliyor. Evet. Davud'u ise sadece böyle gürül gürül bir ses, anlamsız, irfansız olduktan sonra hiçbir şey yaramaz.
Anlam ifade etmez.
Sesi güzelleştiren yorumdur.
Evet, evet.
Yorumu güzelleştiren insanın o insiyakı var ya, algılaması var ya, ruhunda hissetmesi var ya, onu bir üslubu bile makapsal, melodik, bir üslubu bile bir yorum ile ortaya koymasıdır. Ses güzelliği bu olmadıktan sonra ortaya çıkmaz. Çatır evet. Çatır bir şey çıkar.
Doğru.
Bu da sevda ile oluşur. Sevda olması lazımdır.
Aşk ile oluşur.
Evet.
Ya.
Yani bir yöneliş olması lazımdır. Bir hasret olması lazımdır. Vuslat derler. Vuslat diye bir şey olmaz. Madem ki Resulü Zişan Efendimiz, ya Rabbi seni hakkıyla zikredemedim, seni hakkıyla ya. Sevemedim, sana hakkıyla şükredemedim diyor Habibiyet makamında, o zaman vuslat diye bir şey yoktur. Zaten varlığın en büyük keyfi firkattır ya.
Tabii.
Özlemektir sevgiliyi, kavuşmak değil.
Evet, ayrılığın ızdırabının neşeye dönüşmesi.
Tabii.
Ya.
Evet. Zaten mahlukun Halık'ı ihatası mümkün olmadığından dolayı evet. Biz sürekli aşığız, biz sürekli firkatteyiz, sürekli o firkatin ateşiyle değil, muhabbetiyle, özlemiyle, kokusuyla, hasretiyle mutlu oluruz.
Evet.
Vuslat dediğin kapasitenin bitmesi demektir. Niyazi Mursi Hazretleri öyle buyuruyor, erişince zatına özle onu diyor. Zati bir zevk aldıp da tatmin olup orada kalırsan yolda kalanlardan olursun.
Doğru.
Çünkü evet, onun evet. ihatası mümkün olmadığından dolayı sürekli biz özlem içerisinde olacağız.
Aşk derdiyle hoşam.
El
çek ilacımdan tabip. Evet. Kılma derman ki helakim zehri dermanındadır.
Sağ olsun. Şimdi onun için musiki bu hasreti ifade etmekteki en önemli argümandır.
Çok güzel. Allah razı olsun.
bu haset musikiyle, bir hüzzam namesiyle çıkar. Evet. Bir Hicaz'ın yakışıyla çıkar. Evet. Bir Uşşak'ın aşkı debretmesiyle çıkar.
Vallahi evet.
Sonra bizim ceddimiz rahmetullahi aleyh cümlesine musikiyle tedavi diye bir yöntemi evet. gerçekleştirmişlerdir. Şifahaneleri o şekilde kurmuşlardır ve diğer kültürlerde psikolojik sıkıntısı olanların içine şeytan girdi diye yakıldığı dönemlerde biz onlara çalgı çalarak, şarkı evet. çığırarak onlara
su sesiyle, bülbül evet, sesiyle, güzel
ney sesiyle, rebap sesiyle, ud sesiyle, tambur evet. sesiyle, kemençe sesiyle, uşak makamıyla, efendim arazbar makamıyla, ras makamıyla, acameşiran makamıyla, isfahan makamıyla antibiyotik veriyorduk da antibiyotik bulunmadan.
Bulunmadan.
Sevgili hocam.
Evet çok tabii.
Yani aman ne olursunuz tabii. bizim kültürümüzü küçümsemesinler. Sevgili hocam şunu da arz edeyim musikinin yanı sıra. Psikolojik savaş diye bir şey vardır, siz çok iyi bilirsiniz. Eğer bir halk psikolojik savaşı kaybeder ise her şeyini kaybeder.
Tabii. Direnme
ekonomik duygusu. Kriz olur, ekonomide zayıflarsın. Evet. Ama psikolojik savaşı kaybedersen her şeyini bitirirsin. Bizim musikimizi, örfümüzü, adetimizi, geleneklerimizi küçümsemek, efendim bu devirde olur mu artık, geçin 21. yüzyıldayız, bilgi çağındayız falan filan gibi üsluplarla bu psikolojik savaşta bize kurşun sıkanlara itibar etmemekte fayda vardır. Çünkü bakın bugün Avrupa'da ve Amerika'da emin olun musikiyle tedavi birinci sıraya tırmanmaktadır.
Tabii gittikçe.
Tabii. Şimdi gene bir başka noktaya geleyim izni âliğinizle. Musiki bir frekanstır sevgili hocam. Yani fiziki olarak meseleye yaklaşacak olursak, musiki bir frekanstır. Bizim vücutlarımız ve bütün izafi madde alem de frekansın çeşitli boyutlarda sıkışmaları ve gevşemeleriyle mücessem hale gelir. Müşahhaslaşır. Ancak onun da aslı bir frekanstır. Nurani bir frekanstır. Frekans deyince ile radyo dalgası düşünmesin kimse. Cenab-ı Hakk'ın bütün zuhuru bu şekilde olması icap etmiş. Öyle murad etmiş. Sünnetullah o şekilde. Şimdi musiki bir frekans olmak itibariyle sizin kulağınızdan, duyum organınızdan oradan musiki girip de beyninize geldiğinde o frekansın hangi esmaya, hangi ölçüde tesir edip onu açığa çıkaracağı beyniniz tarafından kabul edilir. Ve o sizde bir tahassüsat olarak ortaya çıkar. Artı musiki sadece kulakla duyulmaz. Musiki aynı zamanda tensel olarak da algılanır.
Doğru.
Tensel olarak da hem algılanır hem dışarı bir açılım da yapar. Ne deriz? Tüylerim diken diken Tabii. oldu. Ne oluyor tüylere?
Tabii.
Kulak mı tüyler? Tabii. Tüylerin kulağı mı var? Hayır. Var. Bal gibi var. Çünkü vücut olduğu gibi bir frekans yapı olduğundan dolayı varlığın bütün sesleri, bütün ışınımları, onlar da bir frekans olmak itibariyle her şey iç içedir. Tesiratı vardır. Efendim, eski zamanlarda Sağlık Vezaretinde bulunmuş bir zat, bir paşa hazretleri oturuyor böyle bir mecliste. Bir şeyh baba da var. Sonra bir desturla birisi giriyor içeri. Şeyh babaya diyor ki efendi hazretleri şu suyu bir okusanız, bir nazar buyursanız da bir müzdarif var, ona şey yapacağız falan. Efendi hazretleri okuyor şifa ayetlerini. Hu diyor falan. Ondan sonra alıyorlar götürüyorlar. Sağlık nazırlığı yapmış zat fevkalade diyor ki efendim artık tababetin olduğu, ilacın olduğu, şunun olduğu, bunun olduğu devirde hala bu tık şeylerle uğraşmak nasıl bir hamakattır falan filan böyle böyle. Şeyh baba da bırak üstah adam, bırak serseri adam, bırak haddini bilmez adam, sen neden anlarsın ki, hangi hakla konuşuyorsun ki gibi onu tahrik edici bir takım sözler söylüyor ve paşa tabii bu hakaretler karşısında hep pehpehlenmeye alıştığı için şey itibariyle, makamı itibariyle eli ayağı titremeye başlıyor. Beti benzi sapsarı oluyor, sinirleniyor böyle falan. Aman aman diyor şey baba, çok özür dilerim. Ben bir şeyi ifade etmeye çalıştım. Sultanım yoksa ne haddimize, sizin gibi bir büyüğümüze küstahlık etmek. Estağfurullah, estağfurullah lütfen. Bakın ben bir beşerim. Size İlaç mı verdim? Bir şey mi yaptım? Söz söyledim. ve sizin tabiatınız değişti. Peki Cenab-ı Hakk'ın sözü
ya
bir kişiye okunduğu zaman Allah, müsaade buyurun onun Allah, da hali değişsin diye. Musiki bu sevgili hocam.
Ya.
Gerisi teferruat. Musiki bu.
Allah razı olsun.
Evet.
Şimdi gerçek mümin o kimse ki yanında Allah adı anıldığı zaman vecilet kulubuhum, kalbi yerinden öner, titrer titrer.
Eyvallah.
Ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu, yanında Allah'ın ayetleri okunduğu zaman da zâdet tüm imanın.
Eyvallah.
İmanları artar.
Eyvallah.
Şimdi bir defa zikredilene karşı insan vücudunun reaksiyon vermesi Cenab-ı Hak öyle dizayn etmiş.
Eyvallah.
Ben diyorum ki ya şimdi armut dedi mi ağzımız sulanıyor. Portakal dedi mi ağzımız sulanıyor. Limon dedi mi ağzımız sulanıyor. Demek ki insan bedeninde Cenab-ı Hak duyduğu sese, titreşime, frekansa karşı bir reaksiyon tabii verecek şekilde yaratmış.
Eyvallah.
Peki Allah dedi mi niye ürperemiyoruz diyorum ben öğrencilere.
İşte.
Ha demek o zaman armudun zikriyle Allah'ın zikrini üstümüzdeki etkisi açısından kıyasladığımızda evet, armudun zikri daha baskın
bu,
çıkıyor demek.
Bu bölümün son lafı da şu olsun mu müsaade ederseniz. Cenab-ı Farkan aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor. Benim ismim söylendiği, geçtiği ortamda debreşmeyen mürüvvetsizdir buyuruyor.
Ya, Allah razı olsun.
Yani abine, halden hale geçmeyen. Ya, en azından biz bir kıpırdarız ya, aleyhissalatü vesselamlar elimizi ya, gönlümüze. Ele gönlü koymakta neymiş böyle ya, kalbe koymakta? Sevgilinin adı anıldığı zaman ya, kalp yerinden fırlamasın diye ya, tutmakmış onu. Ya. Allah Allah.
Allah razı olsun abine güzel. Değerli dinleyicilerimiz, Ahmet Özhan abiyle, üstadımızla sohbetimizi balla keserek birinci bölümünü burada noktalıyoruz ama kulağınız, gönlünüz yine bizde olsun. Kaldığımız yerden bu güzel sohbet aynı ile devam edecek. Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, Ahmet Özhan üstadımızla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya ne güzel bu abi, bu sizin ifade buyurdunuz. Yani yerinden oynayan kalbin elimizde tutarak
fırlamamasını
sağlamak. Allah Allah. Ya,
benim ismim geçtiğinde debreşmeyen mürüvvetsizdir diyor. Şimdi şunun bir Muhammed kelimesinin etimolojisine bakmak lazım. Bir kelime manası olarak bir açılımı var. Bir de ben çok güzel bir şey işittim geçen gün Tuğrul Üstadımızın sohbetinde. Diyorlar ki Cenab-ı Hak varlık alemini yaratmadan önce ne haldeydi? Uzun mesele de ben biraz hemen toparlayacağım. Efendim, alimler ve ariflerin olduğu bir ortamda konuşuluyor mesele. Toplantı malum siz de biliyorsunuz hadiseyi. Netice itibariyle arif zat öyle cevap veriyor. Var-ı Muhammediye ile meşgul idi diyor. Var-ı Muhammediye ile meşguldü. Yani ilmullah'ta yani taayyün öncesi diyelim izah babında konuşuluyor bunlar. Taayyün öncesi yani fark edilebilirlik öncesinde Cenab-ı Hakk'ın gönül eğlencesi la teşbih Muhammedi algı. Yani bunu bir isime indirmek, bir şahısa indirmekle, indirgemekle olmaz mesele. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam başımızın tacı, gönlümüzün yegane ilacı Efendimiz Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın bu gönül hoşnutluğunun ismidir.
Ya.
Muhabbetten Muhammed zaten oldu hasıl. Tabii. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Nefis hasıl.
Ama zuhurun pertevinden bezmi alem oldu vasıl demiş.
Eyvallah. Şimdi bütün sevda Cenab-ı Hakk'ın var-ı Muhammed'e olan muhabbetinin kullar tarafından algılanabildiği kadarıyla açığa çıkışıdır. Musiki burada en önemli pirevdir.
Evet.
Kuru kuruya bir şiir, tamam içinde şiiriyet vardır ve bir melodi vardır. Amenna ve saddakna. Ama o bir Nihavent olsun, Buselik olsun, bir makama büründüğü zaman, bir melodik yapıya yani büründüğü bizim, zaman katlı kat artmıyor mu tesiri?
Bizim ecdadımız buyuruyor ki bak, kem söz insanı dininden çıkarır, tatlı söz de yılanı ininden çıkarır.
Evet.
Ben her zaman diyorum ki kardeşim, biz yılanca mı konuşuyoruz yani tatlı sözü konuşurken? Ya da yılan bizim söylediğimizi mi anlıyor? Yoksa yılan söylenen sözün, o ifade eden sesin tatlılığından mı anlıyor?
Evet.
Esas burada etkili olan sesin tatlılığı.
Evet.
Yılan bile etkileniyor. Evet.
Ya.
Taş toprak etkileniyor çünkü. Ya. Hazreti Davud Aleyhisselam okuduğu zaman sadece insanlar ve hayvanlar değil ama dağlar ve ağaçlar da etrafında döner. Hatta o yüzden diyor ki Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi, dağları ve ağaçları etrafında yürüten, demiri de elinde mum gibi eriten peygamber diye tanımlıyor. İbn-i Arabi'den nakle.
Eyvallah.
Şimdi dolayısıyla bizim kültürümüzde bu pek çok alanda kullanılmış. Zurnayla yılan oynatırız.
Evet.
Kavallan koyunu güderiz.
Evet.
Efendim deveyi ritimle yürütürüz.
Evet.
Mehter marşıyla askeri yavuklusunu unutturup ölüme gülerek koştururuz. Bunlar hep musikinin kullanılması. Ama esas sizin bu konudaki esas, benim Allah razı olsun cerrahi tekkesinin bugün Karagümrük'ün en büyük işlevi bizim tekke musikimizin bugüne taşınmasıdır.
Eyvallah. Eyvallah.
Hüseyin Sebilci ile yoksa kaybolup gidecekti.
Eyvallah.
Bunların hepsi burada zatınızın tabii gayreti her türlü takdirin üstünde.
Estağfurullah. Cenab-ı
ama
Hak
burada da
bu hizmeti lütfetmiş, hibe etmiş. Ne demek?
Ama burada
kulluğumuzu
da işte,
yerine getirmeye Allah çalışıyoruz.
Ama çok önemli bir iş.
Amenna.
Biz
inşallah.
İşin estetik tarafını yakaladık.
Evet.
Güzellik tarafını yakaladık.
Sevgili hocam, bir sefer şeydeyiz. Fransa'dayız. 92 yılı. Bir müzik festivali var. Oradan davet aldık. Gittik. Kültür Bakanlığı topluluğumuzun elemanlarıyla birlikte. Karşımda Fransızlar var yani. Bir şapel de Fransızlar. Tabii Avrupa kültürünün insanları da şeydir, merak eder. Yani derinlemesine doğru sorar, edinir. Çalgılarımızı soruyor. Rebabı soruyor, neyi soruyor, kanunu soruyor. Efendim kudümü soruyor. Ben de onlara kardeşlerimizin yani kim sazını çalıyorsa sazını anlat diyorum. Efendim hem onları da onur etmiş oluyorum hem de onlar kendi sazlarının hem tarihlerini hem de fiziki hizmetlerini, faydalarını ortaya koyabiliyorlar falan. Böyle bir güzel bir üst seviyeli diyalog içerisinde giden bir konser. Birinci bölümde klasik Türk müziği ama tam klasik Türk müziği yaptım. Sonra aradan sonra Türk tasavvuf musikisi yaptım. Tasavvuf müziğini söylerken ben dalmışım, kapamışım gözlerimi. Gitmişim ben. 5 dakika mı 10 dakika mı farkında değilim yani. Uçmuşum böyle. Yok. Bir gözlerimi açtım. Ah! Fransızlar ağlıyor. Böyle gözlerinden yaş akanlar var işlerinde. Ben de tacip ettim falan. Allah Allah falan. Bitti. Kulise geldiler, konuşuyoruz falan. Dediler bir başka aleme girdik. Büyük bir zevk aldık. Ne olduğunu da bilmiyoruz ama çok hoşumuza gitti. Daha çok sık dinlemek isteriz sizi ve bu musikiyi. İnşallah maşallah. Bir Avusturya'da bir başka konserdeyim. Milli Kütüphane ve Milli Müze'de bir program düşünmüşler. Bizim Kültür Bakanlığı'na yazı yazmışlar. Ben de o zaman topluluğun başındayım. 17. yüzyılda Türklerin Viyana'yı kuşattıkları dönemin musikisini temsil etmek üzere sizi davet ediyoruz diyor. Bakanlığa yazmışlar. Güzel Sanatlar da bana yolladı yazıyı. Ne diyor bu dedi. Dedim 17. yüzyıl musikisini bizim orada icramızı söylüyor. Yap grubunu git dediler. Görev yani. Peki dedik. 17. yüzyıl yani tam göbek noktasında Buhurizade Mustafa Itri Efendi.
Ya.
17. yüzyıl. Ve biz o dönemde Viyana'yı kuşatmışız. Adamlar onun seneyi devriyesini bir festival havasında yani en azından siz kuşattınız ama biz memleketimize sahip çıktık diye bir şey yapıyor ama çok ilginç değil mi? Bize de diyor ki birlikte yapalım bunu. Siz kuşattınız, biz kuşatıldık. Ama şimdi birlikte bu günleri analım. Siz de musikinizde katkı koyun.
Çanakkale'de yapılıyor işte şimdi.
Evet.
Anzaklar ayin yapıyorlar.
Evet. Gittik. Ben başta nevakar okuyorum. Tek başıma. 6 tane de sazım var. Efendim. Falan filan filan. Son konserde seyircilerin içerisinde bir beyefendi fevkalade dikkatle bakıyor. Onun bakışına ben de karşılık olarak daha bir coştum. Yani böyle bir yorum olarak falan filan. Çünkü insan beğenildiğinin farkına varırsa
tabii,
çok daha reaksiyonu etkili ve performansı oluyor, yükselir. Ondan sonra neyse, o Avusturya konserleri de Viyana konserleri de hayatımın çok önemli bir paketidir yani. Çok mutlu olduğum, çok üst seviyede hem ülkemi temsil açısından hem de performansın, daha da gençlik o zaman biraz. Efendim.
Estağfurullah, gene gençsiniz maşallah.
Evet. İş bitti. Türk kahvesi ikram ettiler. İnsanlar ayakta, işte öyle hani kokteyl esprisi içerisinde. Kahve içiyoruz. O zat böyle bana doğru yaklaşmaya başladı. Yanımda da oranın Kültür Bakanlığı'nda çalışan ve bizle muhatap olan, aslen Türk ama Avusturya Kültür Bakanlığı'nın elemanı olan Eren diye bir arkadaşımız var. Ondan da sohbet ediyoruz. Adam geldi, merhaba merhaba. Dedi, siz dedi benim lisanımda söylemediniz dedi. Ben Türkçe bilmiyorum dedi. Ama dedi ne söylediyseniz ben anladım dedi. Bana anlattınız dedi. Ay dedim, çok mutlu oldum dedim. Yani bu bir sanatçı için, bir yorumcu için çok mutlu olacak bir söz dedim. Sağ olun, teşekkür ederim dedim. En sonunda da programın Dede Efendi'nin yine bir gülün halini koymuştum. Hani Viyana'ya gidiyoruz. Evet. Varsler diyarı ya orası. Evet. Bu da vals olarak bizim muhteşem bir
örneğidir
evet, buyurduğunuz gibi. Efendim dedim, onu nasıl buldunuz dedim hani adama falan. Aa güzel dedi, çok şirin dedi ama baştaki dedi musikiydi dedi. Kârı söylüyor, ne var kârı söylüyor. 6-7 sayfadır yani.
Evet, tabii bir canım, eser tabii
falan. Ama muhteşemdir ya. Uçar insan böyle. Tabii. Büyük zevk verir. Şimdi bunlar ne demek? Sonra adam bana dedi ki bir kartımı takdim edeyim size. Kartı bir okudum hocam. Viyana Filarmoni Orkestrası baş çelisti profesör falan falan falan. Adam müzisyen. Müzisyen müzikten anlıyor.
Tabii, doğru.
Önemli olan lisanı bilmediği halde bana anlattınız veya ben anladım ne dediğinizi demesi önemli. Demek ki musikinin kendi bir lisanı
tabii,
var.
Tabii.
Onun için arz ettim.
Estağfurullah, dilleri aşan bir lisanı var.
Dilleri aşan bir lisanı
tabii
var.
Şimdi ben bir soru daha sorayım sohbetimizi
buyurun
kapatmadan.
Hocam, buyurun hocam.
Şimdi siz cerrahi tekkesinde orada çok bizim üstadların dizinin dibinde.
Evet.
Onların rahleyi tedrisinden feyz aldınız.
Eyvallah.
Biraz da bunlardan bir hatıralardan bahsetsek.
Eyvallah.
Şimdi başta Muzaffer Efendi olmak üzere.
Muzaffer Efendim yani, Hazretleri rahmetullahi aleyh.
Sefer Baba olsun. Yani Fahrettin Efendi olsun.
Şöyle arz edeyim sevgili hocam. Bugünkü tasavvuf musikisinin tekrar neşet etmesinin bani Sefer Efendi Hazretleri'dir.
Evet. Evet.
Niçin diyeceksiniz? Sefer Efendim 50'li yıllardan itibaren, biliyorsunuz bavul gibi teypler vardı. Evet. TK bilmem evet, kaçlar. Bavul evet, gibiydi onlar. Dere tepe dolaşmış, tekkelerin açık olduğu zamandan bakiye kalan, ne kadar zakir başı varsa, aklında bir tek melodi kalan dahi varsa gitmiş, gönlünü yapmış bir şekilde, kimine mangır vermiş, kimine yemek ısmarlamış, bir şey hediye vermiş. Hepsini böyle tekerlek bantlar vardı eskiden.
Evet.
O tekerlek bantlara
bantlar
doldurmuş. Biz Efendi Hazretlerinden tevafuk ettiğimizde yüzlerce o bantları gördük.
Allah.
Yüzlerce. Bir Muharrem ayı öncesi, 80'lerin başı, Allahu alem. Bir gün bana o bantları bir de kasetlere döndürecek aletler çıkınca Efendi Hazretleri hemen onlardan da edindi ve tekerlek bantları kasetlere aktarıp bizlere verip hadi bunları artık notaya alalım.
Ya.
Yani ortaya çıksın diye. Fakire de öyle bir bant verdi. İçinde Muharrem ilahileri var. Hüzzam, Segah, Kurretül Aynı Habibi, Kibriyasın ya Hüseyin falan. O dize var. Nühüft durak var başında falan. Bunları notaya al dedi. Ondan başladık. Notaya aldık falan filan. İşte çok kısa zaman sonra da Muharrem oldu. Sümbül Efendi'ye gidildi. O zaman da harem yanmamıştı. Şehzade orada aşure ikram ederdi. Gittik oraya. İşte ben de tanınan bilinen insanım diye, o Ahmet Bey dediler sizden de bir şey dinlesek falan böyle. Haremde oturuluyor Muzaffer Efendi falan, Sefer Efendi'me oturuyor. Ben de onlarla meşgulüm ya, aklımda hepsi. Onların içerisinden bir eser okudum. Kadim bir eser okudum. Çok hoşlarına gitti. Sefer Efendim, bak dedi, görüyor musun? Hizmete başlar başlamaz dedi. Nasıl sosyal ortamda bir görevcilik de başladı dedi. Ve de aferin aldın dedi. Hizmet eden mahrum kalmaz oğlum falan ya demişti. Yani onun için Sefer Efendim bu işin bahanesi.
Allah razı olsun.
Tabii Muzaffer Efendi Hazretleri, Bakırköy imamı, sonra bizim dergah imamı Ragıp Baba'nın pederi ailesi, ismi şerifi şu anda aklıma gelmedi birden. Efendim ondan musiki ders almış. O da Zekai Zade'nin talebesi. Ya yani Muzaffer Efendi çok iyi musiki bilirdi.
Tabii ki kendi besteleri var.
Tabii tabii tabii.
Güftelerinin yanında tabii, besteleri
tabii, tabii,
var.
Var var var var. Ondan sonra bu şekilde öyle bir ateş kıvılcımdan olurmuş hocam. Bir kıvılcım evet. Çaktı. Vakti merhunu gelmiş demek
doğru.
Ki.
Doğru. Evet.
Vakti merhunu gelmiş. Sonra üstadlar geldi vakfa. Cüneyt Kosal rahmetli büyük hizmeti oldu.
Ya.
Yani bizim böyle bir saatte yazdığımızı o 5 dakikada yazacak bir pratiğe sahip.
Hız getirdi.
Pratiğe sahip, meseleye hız getirdi. Her hafta meşke 10-15 tane sıfır eser gelirdi. Daha ben bilmiyorum. Sefer Efendim böyle çoğaltır çoğaltır onları insanlara sebil dağıtırdı.
Ya.
Efendim o şekilde bir patlama oldu. Türkiye'nin en iyi müzisyenleri Cüneyt Kosal, Doğan Ergin, Nihat Doğu, Abdü Coşkun, Vahit Anadolu, bunlar klasik Türk tarzları beşlisi. Bu işin sahibi oldular. Sahiplendiler. Sefer Efendim onları besleye besleye besleye yazdılar, çizdiler. Sonra onlardan besteler zuhur etmeye, yeni besteler ya, zuhur etmeye ya, başladı. Ya. Derken böyle yeni jenerasyona dağıldı. Evet. Şimdi artık bir sektör haline geldi. Bundan sonra artık korku yok.
Elhamdülillah. Allah razı olsun.
Mesela Zeki Altun'u anmadan geçemeyiz. Büyük
ya,
Kemal Efendi'nin çırağı. Zeki Altun üstadımızın rahmetullahi aleyh fevkalade güzel. Ya. Hala büyük revnak veren
çok
eserleri
güzel,
vardır.
Güzel
efendim Sebilciye de yetiştik. Efendim bütün huffaz, İstanbul'un bütün huffazı zaten Muzaffer Efendi'nin hepsi evladı gibiydi.
Ya,
yani Emin Hoca ya. Mesela canımız ciğerimiz Muzaffer Efendi'nin evet. Sevgilisiydi yani. Mesela biz musikinin en güzel tarafını Bayezid Camii'ndeki Ramazan'daki mukabelelerde.
Ya.
Mukabelelerde ya. Hocam.
Ama o mukabeleler senelerce... ayrı bir güzellik tabii. Fatih'te, Beyazıt'ta, Yeni Cami'de, evet. Süleymaniye'de.
Şimdi Efendi ya. Hazretleri sahaflardaydı ya.
Evet.
Onun için Beyazıt'a çıkardı.
Tabii, tabii.
Beyazıt'ta pek neşeliydi.
Evet. Çok
bütün
da...
huffaz evet. Gelir cüz
tabii,
okurdu.
Tabii.
Yani da yani Abdurrahman Efendi'nin...
Ben özellikle giderdim Beyazıt
evet,
Camisi'ne.
Öğle namazından sonra rahmetli Fikri Aksoy Hoca okurdu. Nihavent'i çok kullanırdı.
Evet.
Sonra ikindi namazının mihrabiyesinden itibaren Abdurrahman Hoca
ya.
Okurdu. Ondan sonra maksurelerdeki evet. Minderlerdeki huffaz okurlardı. Yani biz senelerce onların dizinin dibinde ya, hatim sürdük yani. Şey yaptık, mukabele yaptık.
Ben şeyde şimdi bir gün baktım ben Fatih Camisi'nde mukabele dinlemeye gideceğim.
Evet.
O zaman İlahiyat Fakültesi'nde hocayım.
Hı.
Rahmetli Üstad Kani Karaca da yenge hanım koluna girmiş.
O Fatih'te okurdu.
Anladım ki o yok. O Yeni Cami'ye geliyor.
Yeni Cami'de mi? Fatih'te
ben
de okurdu ama.
Gitmedim Fatih'e. İndim. Doğru. Koşa koşa hemen bir taksi atladım. Onlar belediye otobüsüne gidiyorlardı. Yeni Cami'nin önünde yakaladım. Hemen koluna girdim. Üstad dedim işte kendimi tanıttım. Ben Fatih'e gidiyordum mukabele dinlemeye demişsin. Buraya geldiğinizi görünce buraya döndüm. Şöyle dedim çok paslandık dedim. Şimdi mübarek Ramazan günü bizi bir kalaylasan filan. O da çok böyle çok da şey yapardı. Neyse bir oturdu. Orada 4 sayfa bir hizip okudu. Ama bütün Saim Özel, İzzet Daniş bilmem bir sürü hafızlar
evet.
Var. Maksureler hepsi evet. Sustular. Üstad Kani'yi dinlediler.
Evet.
Ya ben keş dedim ya bir teyp yoktu o zaman alsaydık.
Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin ya.
Ama hatimleri falan filan var artık.
Evet. Var var şeyler.
Ulaşılabiliyor. Yani.
Evet evet Allah razı olsun.
Şimdi de hocam genç kardeşlerimiz var. Fevkalade kuvvetli hafız ve güzel sesli kardeşlerimiz var. Fakat bir sitemimi izninizle genele bir sitemimi huffaz-ı kirama gençlere özellikle arz etmek istiyorum. Bizim 500-600 adet makamımız var. Hadi bunun çok kullanılanı klasik dönemlerde beraber 100 küsurdur. Bugün 2-3 makama düşmüştür.
Ya.
Kürdü, Hüzzam, Nihavent, bazen Rast.
Bazen Sabah.
İşte o kadar.
Ama şimdi ben size bir müjde vereyim. Bir, zatenizin bir çalışması var Haliç Üniversitesi'nde.
Eyvallah.
Biliyorum bir defa.
Eyvallah.
İki, Diyanet'in eğitim merkezleri
evet.
var.
Evet.
Üç, şu anda inşallah Çamlıca Camii.
Eyvallah.
İstanbul Ağzı Kur'an-ı Kerim'i okuma ve anlama akademisine
evet.
dönüştürülüyor.
İnşallah.
Cumhurbaşkanımız İstanbul Ağzı okuyuşun
evet.
ihyasına
evet.
şiddetle şey.
Evet.
Bunun için de Diyanet'e de evet. talimatta verdiler.
Bu beni fevkalade rencide ediyor.
Evet.
Üzüyor.
Evet.
Yani beni bağışlasınlar Arap ağzıyla.
Evet.
Burası Osmanlı İmparatorluğu hiç, burası yani.
Şey gerek yok yapmayın. Efendim ya. Yani aslı varken ben taklitçi ne yapayım?
Oraya gittiğim zaman onların üslubu
evet.
o coğrafyada
evet.
keyif verebilir. Ama ben koskoca bir imparatorluk bakiyesiyim.
Ya.
Benim musikim var. Bak araba musikisi yoktur.
Evet.
Folkloru
evet.
vardır.
Evet.
Ya leyldir onun bütün evet. müziği. Demin buyurduğunuz gibi deveyi yürütebilmek için
evet.
gece.
Evet.
Ya leyldir onun müziği. Klasik musiki Osmanlı'dadır. Başka yerde olmaz.
Allah razı olsun. Evet. Şöyle noktalayalım mı abi sohbetimizi?
Buyursunlar efendim.
Kur'an-ı Kerim Mekke'de indi. İstanbul'da yazıldı. Kahire'de okundu diyorlar ama ben Kahire'de bir yıl kaldım. Orada misafir öğretim üyeliği yaptım. Öyle değil. Bir elin beş parmağı kadar özel yetenekli bir kişiler çıkıyorlar.
Evet.
Onun dışında camilerde falan yok öyle bir şey. O yüzden ben diyorum ki Kur'an-ı Kerim Mekke'de indi. Fakat İstanbul'da yazıldı ve İstanbul'da da okundu.
Okundu, evet.
Evet, Allah evet. razı olsun.
Eyvallah efendim.
Abi çok
eyvallah.
Teşekkür ediyoruz.
Rica ederim, ben teşekkür
Şeref
ederim.
Şeref verdiniz, bak eyvallah. Çok müstefid olduk.
Ve bir şey daha izin verirseniz, Kur'an-ı Kerim şov malzemesi değildir.
Amin. Evet. Abdurrahman Hoca Vesselam. Dedi ki, mihrap,
evet.
arz-ı endam yeri değil, arz-ı hal yeridir derdi.
Makam-ı Muhammedi.
Evet, ya Allah razı olsun abi. Değerli dinleyicilerimiz, Ahmet Özhan Üstadımızla sohbetimizi burada sözünü balla keserek noktaladık.
Estağfurullah.
Sizlere hayırlı iftarlar diliyor. Nice güzel Ramazanlar temennisiyle hepinize saygılarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun.